1996.
...1996'da Türkiye'de 12 Eylül rejimi ağır bir kriz içinde çatırdarken, geçen sene milliyetçi bir Yahudi tarafından öldürülen Yitzhak Rabin göremese de, Filistin'de gerçekleşen ilk devlet başkanlığı seçimlerinin sonucunda Yasir Arafat devlet başkanı sıfatı aldı. Gazeteci Metin Göktepe, polise göre banktan düşerek, yüzlerce görgü tanığına göre ise gözaltı merkezi haline getirilen bir spor salonunda dayaktan öldü. Sabancı Center'da düzenlenen suikast sonucu Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Hasefe öldürüldü. Vehbi Koç eceliyle öldü ama bedeni mezarından fidye için kaçırıldı. Trabzon-Soçi seferini yapan Avrasya feribotu Çeçen eylemciler tarafından kaçırıldı. Başbakan Tansu Çiller'in başbakanlıktan ayrılmadan önce örtülü ödenekten 500 milyar bizi dolandırdığı, aynı ödenekten de Selçuk Parsadan'ın Çiller'i 5,5 milyar dolandırdığı ortaya çıktı. Aralarında 11 polis ve askerin de bulunduğu Söylemezler çetesiyle devlet içinde çeteler de mi var soruları hafif hafif soruluyordu ki Susurluk yolu üzerinde meydana gelen kazayla Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde odaklanmış gizli ve karanlık işler çeviren bir teşkilatın varlığı da ortaya çıktı. Her şey çok karanlık, hava ağırdı.
Açık Radyo bu karanlık, ağır hava içinde bir şeylerin başka türlü olabileceğini ispat edebilme çabasına devam ediyordu tabii. Hem kendine hem dünyaya. Öncelikle Bosna'daki savaşı günü gününe kovalıyordu bir kere.
Bosanski dnevnik.
Bosna günlüğü.
Nedelja 26.
27 Kasım Pazartesi. Uyumaya hazırlanırken oldukça üşüyorum. Elektrik yok. Aynı savaş içinde geçen son 2 senede olduğu gibi. Su da yok, gaz da. Ama bunlar yüzünden moral bozmaya gerek yok. Dün onun bir olayı günlüğüme yazmalıydım. Çok anlamlı ve sembolik bir olay. Dün akşam ellerinde çantaları işten dönen iki orta yaşlı adam Ali Paşino Polya'nın Ceblon'da Gette Caddesi'nin yanındaki büyük otoparktan geçiyorlardı. Devasa apartman bloklarının camlarındaki görüntü onlara umut veriyordu. Elektrik vardı. Ama otoparkın görüntüsü acıklı, trajik Sarajevo geçeğine tıpatıp uyuyordu. Çöp dağları, yanmış arabalar, savaşın yıkımının üzücü görünümü ve küçük düşürücü yaşam koşulları.
Öte yandan, sivillik ve demokratik toplum kavramları üzerine yeni yeni kafa patlatırken, sivil toplum lafı ise neredeyse hepimiz için Fransızca bir kavram gibiyken, cehaletin verdiği cesaret de olsa gerek, sivil toplum örgütlerinin sesi olmaya soyunduk. İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası 2. Habitat Zirvesi boyunca, 10 günlük konferansın yarı resmi radyosu olarak düzenli bir şekilde Türkçe ve İngilizce özel yayın yaptık. Dahası, Yöke İnat, kendi üniversitemizi kurup Elmadağ'daki mikrofonik amfilerimizden derslere geçip felsefe, tarih, edebiyat, antropoloji, psikoloji anlatmaya koyulduk. Toplumun hepsine büyük bir susuzluk duyduğundan emindik nedense.
Açık Radyo Üniversitesi.
Niçin
Nietzsche'den günümüze modern felsefe. Söyleşenler Oruç Aroba ve Kılınç Alkan.
Şimdi peki ben şunu da ekleyeyim. Nasıl bir daha sorayım. 17. 18. yüzyılda farklı yapıldı dedin. Yani yazıldı büyük çapta.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Düz metinler olarak. Evet. Peki şöyle düşünsen. Düz yazılmış bir metni okuyarak felsefe öğrenmenin de bir tür karşılıklı konuşma olabileceğini düşünsen. Yani bir felsefe metni okurken acaba yine öyle karşılıklı konuşma biçiminden bir iş mi yapıyoruz?
Peki. Benim aklıma şöyle garip bir şeyler geliyor. O zaman ne demek ki felsefe yapmak? Yani onu yazmak ne demek ki?
Şimdi öyle kocaman bir soru sorarsan peki, felsefenin yani ne olduğunu söyleyemem.
Diyalog biçiminde onu yazmakla düz metin olarak yazmak arasındaki farkı nasıl belirteceğiz? Her ikisi de çünkü sonuçta okuyanla bir diyalog onun. Evet. Başka türlü olabilecek bir iş değil zaten felsefe. Bildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla okuyanı aktif olarak işin içine karıştırmadan olup bitebilecek bir iş değil felsefe.
Çok güzel. Evet. Tam da öyle düşünülüyor bu iş böyle yapılırken. Yani şu anlamda felsefe öğrenilemez.
1996